Şekerle motivasyon başlıyor. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz programıma. 15 günlük aradan sonra tekrar burada olmak gerçekten çok keyifli. Bu haftaki konuyu ben astroloji olarak belirledim. Gerçekten çok özel, harika bir astrologla birlikte olacağız bu akşam. Hülya Nida Şahin, holistik astrolog. Kendisi o tatlı sesiyle programımıza renk katacak ve bilgileriyle bizi aydınlatacak. Hoş geldiniz Hülya Hanım programımıza.
Hoş buldum. Yani insan insanın yansımasıymış. Senin de öyle sesin, diksiyonun çok yakışıyor.
Çok teşekkür ederim. Zaten sesinizi ilk duyduğumda, videolarınızı ilk dinlediğimde gerçekten çok güzel, çok keyifli programlarınız var. Sağ olsun Eyüp Sultan Aylar tanışmamıza vesile oldu. Kendisi sizden bahsetmişti bana. Valla astrolojiyi düşünüyordum açıkçası programıma yer vermeyi ama bu konuda bilgilerim çok derin değil. Maalesef görme engelli olduğum için bu konuda eğitim konusunda bilgi aldığım astrologlar yetersiz kalacaklarını düşündükleri için ben bir adım geri durmuştum bunun eğitiminde. Ama tabii ki takip ettiğim birkaç astrolog var. Bunlardan biri de sizsiniz. O yüzden programa sizi davet etmeyi çok istedim. Çok teşekkür ederim kırmadınız ve programımıza renk katıyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için, böyle bir konuyu da buraya taşıdığımız için. Bana bu arada bir ışık doğdu bu konuyla ilgili. Mesela benim kızım da görme engelli ve astrolojiye çok meraklı. Hep bana nasıl öğrenebilirim sorusunu soruyordu. Şimdi bu ikinci oldu. Sonra ben de böyle şimşekler çaktı. Yani bunun kabartma olabilir mi? Sesli olabilir mi? Yani enteresan, bunun üstünde durulabilir açıkçası. Sadece gören mi astrolog olacak? Bu konuyla ilgili aslında bir araştırma yapmak gerekiyor. Çok güzel bir kapı açtın aslında.
Bence de şöyle olabilir Hülya Hanım, kesinlikle ben birbirimize ayna ışık olacağımıza çok inanıyorum. Aldığım eğitimlerde mesela işte geri adım atan hocalar da oldu ama beni hiç tereddüt etmeden kabul eden hocalarım da oldu. Mesela işte meleklerle şifa, Theta Healing, Reiki ve yoga derslerinde hocalarımın bana söylediği, eğitimin sonunda bana söylediği şey şu oldu. Evet, biz sana bir şeyler öğrettik ama sen de bize bir görme engelliyle nasıl çalışacağımızı öğrettin demişlerdi. Bu tabii ki benim için çok önemli. Benden sonra eğitim almak isteyen görme engelli arkadaşlarıma yol açtığımı düşünüyorum. Bu da benim için çok önemli gerçekten.
Evet, evet, yani bu konuyla ilgili inşallah bir şeyler buluruz. Birinin önce olması gerekiyor, birinin yol açması gerekiyor.
Tabii ki.
Bunlar demek ki hani bizleriz, bir sebebi var. İnşallah da başarabiliriz. Rabbim bize o kolaylığı, o kapıları açar.
İnşallah. Zaten hiçbir şey sebepsiz bir araya gelmez. Ben tesadüflere inanmıyorum kesinlikle. Bir araya gelmemizin mutlaka hediyelerini alacağız. Buna inanıyorum Hülya Hanım.
İnşallah, inşallah.
Ben şunu merak ediyorum. Bu tür işte eğitimleri alan, işte bir şekilde hani ruhsal tarafa yönlenen insanların hayatında belli zorluklar vardır ki biz bir şekilde bu tarafa itildik. Beni mesela bu alana iten, bu tür eğitimleri alan, işte spiritüel alanda ilerlememe sebep olan ilk ben sonradan görme yetimi kaybettim. Kör olduktan sonra ben bu alana yöneldim. Tamamen böyle hissiyatla alakalı, ruhsallıkla alakalı konular beni daha çok çekmeye başladı. Sizin hayatınızda astrolojiye sizi yönlendiren, özellikle holistik astrolojiye yönlendiren ne oldu?
Evet, yani gerçekten ben hep eğitimlerimde, seminerlerimde şunu söylerim. Bir insan bir konuda da insanlara yön verebiliyorsa, bu konuyla ilgili kendini yetkin hissediyorsa, birincisi başından çok fazla olay geçmiştir ve her şeyin diğer ucunu da deneyimlemiştir ki gelip bunları anlatabiliyordur. İkincisi, ben psikoloji mezunuyum ve bu anlamda hayatımdaki tüm zorlukların neden, niçin, nasıl olduğu ve nasıl çıkacağım soruların cevabı beni astrolojiye götürdü. Ve astroloji de benim hayatımda 180 derecelik bir değişim yarattı. İşte ben astrolojiyi kullandım. Sen işte Access Bars veya işte birçok alternatif şifalanma, insanın kendine yolculuğuna süreci takip eden, tanımları farklı olan çalışmalar var. Ben bunun içinden astrolojiyi aldım. Süper. İşte bu kendinden kendine olan yolculukta neyin, nerede, kimden geleceği belli olmuyor. Benimki astroloji oldu. Ve bu anlamda belki seninki de o oldu. Başka bir pencere açtı. Benim kendimi görmeme başka bir pencere açtı. Başıma gelen olayları anlamamda, idrak edebilmemde çok fazla bana rehber oldu.
Evet, zaten hissiyatınız nereye akıyorsa o konuda güçleniyorsunuz. İşte astroloji ise, astroloji sizi çekiyorsa orada derinleşiyorsunuz. Atıyorum Theta Healing'de ya da Access Bar sizi çekiyorsa orada derinleşiyorsunuz. Yani o yaradanla bütünlenme noktası neyse siz o alanda yürüyorsunuz. Ben de ona çok inanıyorum. Çok doğru söylediniz.
Evet, yani astroloji dediğimiz zaman çok yanlış anlaşılıyor. Aslında bu tür ruhsal, manevi işte işler birazcık yanlış anlaşılıyor. Çünkü bunun yanlış anlaşılmasına sebep olan maalesef pürüzler de var. Avantajlı çalışmalar, kişiye iyi gelen çalışmalar olduğu gibi kişinin hayatını karartan, maddi olarak zarar veren çalışmalar var. Ben de bu işin içine bu diğer bir şimdi maddi dünyaya var. Çalışıyorsun, gidiyorsun, sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun, paranı kazanıyorsun. Bir de ruhsal, yani böyle işte yoga, işte sabahtan akşama kadar arınma gibi gibi böyle içeriye gittikçe derinleşen çalışmalar var. İnsanlar bunu ikiye ayırıyor. İşte ben burada bunu ikiye ayırmıyorum. Maddi dünyasında insan olarak yaşamayı da bilmeliyiz. Ruhsal olarak maneviyatımızı beslemeyi de bilmeliyiz. Sonuçta biz insanız, canlıyız.
Aynen.
Her ikisini dengede tutmayı, dengeyi görmeyi öğrenmeliyiz. İşte bu tür çalışmalar maalesef ki bir takım kirlilikler de var. Bu kirlilik bazen insana çok olumsuz, üzüntülü sonuçlara da götürebiliyor. En önemlisi umut tacirleri var. Bunların evet. Hepsini ben yaşadım. Yani ben kendi sağlığım için, sonra kızımın sağlığı için ta işte Brezilyalara kadar gittim. Hep umudumun peşinden gittim. Ama hep bu umut bana başka şeyler öğretti, başka şeyler getirdi. En azından ben insanlara umut vermemeyi ama kendileri adına da umutlarını kaybetmeden yaşamalarını hep öneriyorum. Bu anlamda hani çok ince bir çizgi. Adı astroloji de olsa, adı işte başka bir şifalanma tekniği de olsa çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok kirlilik var. Ama bir de şunu unutmamak gerekiyor. Madde dünyasında da insanız, manevi dünyada da insanız. Manevi dünyada bizim kanatlarımız yok, insanız. Madde dünyasında da kral kraliçe değiliz, yaşamak için çalışmak. Ve dolayısıyla birçok vasfı da bulundurmak zorundayız.
Kesinlikle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten aldığım eğitimlerde hocalarımın hepsinin ortak bir söylediği bir şey vardı Hülya. Şifacı aslında önce kendisi için o eğitimi almalı. Önce sen Mevlana'nın dediği gibi ol ki oldurasın. Önce kendini bir şifalan. Ondan sonra karşındaki insana şifa olmaya kalkış derler. Ben bu yolculuğa çıktığımda zaten karşıma gelen insanlarda, işte seans yaptığım arkadaşlarımda ya da danışanlarımda sürekli şeyi gördüm. Evet, bendeki işte çözümleyemediğim noktalarda ben ona yardım etmeye çalıştığımı fark ettim. Aslında ona bir şeyleri gösterirken, onun yoluna ışık tutmaya çalışırken kendimi de iyileştirdiğimi fark ettim. Dediğiniz gibi çok umut vermeden ama kendi içindeki gücün farkına varıp elindeki ışıkla yürümelerine ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta hepimiz bir bütünün parçasıyız ve bir takım sıkıntılardan geçiyoruz. Dediğiniz gibi umut tacirlerinden ziyade o karşımızdaki insanın neyle savaştığını ve hangi noktada direnç gösterdiğini ona gösterip orada çözümlenebilecek olan sonuçları, çözüm yöntemlerini göstermek gerekiyor. Ama evet, maalesef piyasada çok, yani sahtekar demek istemiyorum, bu çok ağır bir kelime ama maalesef yanıltan ve bunu tamamen maddiyata döken çok insan var.
Evet. Evet, o yüzden kişi kimle muhatap oluyorsa, hayatında rehber olarak kimi seçtiyse bunu çok iyi incelemesi, geçmişini, yaşantısını bir anlaması gerekiyor. Yani her şeyi tam olarak inanmamak gerekiyor. Aslında özet olarak bu.
Evet, kesinlikle. Ben şeyi sormak istiyorum. Mesela işte astroloji hakkında insanların genel olarak kafalarında bir ön yargı vardı. Ya astrolojiye inanmıyorum. İşte dünyada milyonlarca insan var. Hepsi sadece 12 burç ve onun özelliklerine göre sınıflandırmaları bana çok yanlış geliyor diye ben çok yorum almıştım etrafımdaki insanlardan ama biraz böyle derinlemesine araştırma yaptığımda aslında bu 12 burcu etkileyen gezegenler var. Ben bu gezegenlerin özellikleri hakkında sizden birkaç bilgi istiyorum. Mesela atıyorum güneş işte eril enerjidir, babayı temsil eder, bizim kişiliğimizi temsil eder. Ay işte dişil enerjidir, anneyi, daha çok duygusallığı temsil eder. Ve bunların ve diğer gezegenlerin burçlara etkileri hakkında bize çok kısa da olsa bilgi verirseniz çok sevinirim.
Tabii şimdi astroloji gerçekten son bir yıldır çok önem kazandı ve kendinle ilgili rüştünü ispatladı gibi. Çünkü tüm söylenenler çıkıyor ve bu konuyla ilgili artık böyle ulusal kanallarda astrolojiyi çok rahatlıkla görüyor oluyoruz. Fakat astroloji ne değildir? Şundan başlayalım. Astroloji burç, fal, kehanet, işte gelecekle ilgili birçok şeyi veren bir data değil. Yani astroloji yanlış anlaşılıyor ve merak duygusu üzerine, insanların kısa süreleri meraklarını gidermek üzere de ticareti de yapılıyor. Yani böyle bir grup da var. Bu astrolojiye inanmayanların başında ben vardım. Yani sonuçta ben bir bilim kadınıydım ve insanlar ne demek canım ya, işte ben yengeç burcuyum, şimdi benle birlikte bütün yengeç aynı özelliklerimi taşır falan diye böyle çok sığ düşünüyordum. Çünkü böyle anlatılıyordu. Yani burcumun özellikleri, hala ben gidip seminer verip işte doğum haritasının önemi, doğum haritamızı yaşamımızda nasıl kullanırız diye böyle 2-2,5 saat konuşuyorum. Seminer bitiyor. Balık burcunun özelliklerine. Şimdi burada kalanlar var. Şimdi bu kalanları öğretmek gerekiyor. Bu kalanlara hiç bıkmadan anlatmak gerekiyor. Açık olanlara da teşekkür etmek gerekiyor.
Aynen.
Evet, bizim doğduğumuz anda bir doğum haritamız oluyor. Tabii doğduğumuz an ve saati bilmemiz şahane. Bilmiyorsak eğer, olasılıklar varsa biz rektifiye yapıyoruz. Yani diyor ki kişi, ben şu saatlerde doğmuş olabilirim. Tabii biz bunu didikliyoruz. Veya hayatından başında geçen önemli olayları alıyoruz. Ve işte transitlere göre, durumuna göre tekrardan bir rektifiye yapıp doğum saatini buluyoruz. Ama dünyanın en iyi astrologları bile hani senin dakikası dakikasında doğum saatin bu diyemez. İhtimallerin üzerine konuşuyoruz. Şimdi doğduğumuz anda herkes parmak izi, nasıl? Herkesin özel değil mi? Senin parmak izin bende yok. Ya bir tane daha yok senin parmak izinden. O yüzden doğum haritalarımızda kendimize özel. Yani bir dakika sonra doğan İkiz bebekler bile birbirinden ayrı karakterler taşıyor. Apayrı karakterler taşıyor. Şimdi evet, senin dediğin gibi hayatımızda en basit anlamıyla doğum haritamızda, horoskopumuzda güneşimiz hayatımızdaki eril, baba ve aynı zamanda yaşam enerjimizi, egomuzu temsil ediyor. Yaşam gücümüzü temsil ediyor. Güneşimiz doğum haritamızda neredeyse biz orada bunu beslemeye çalışıyoruz. Diyelim ki 12. ev. Orada güneş gözükmez ve inanılmaz bir yetersizlik bilinciyle ben yeterli değilim egosuyla, egosuzluğuyla savaşırız aslında. Yani güneşin olduğu burç, olduğu ev, aldığı açılar var. Yani bakın bir güneş burcum diyoruz. Sonra diyor ki bazen işte ben akrebim, hiç özelliğimi taşımıyorum. E şimdi güneş 12. evdeyse, açı almıyorsa nasıl akrep tabii ki olacak? Olmuyor. Yükselen burcumuz bizim hayata karşı bakış açımızı, imajımızı, maskemizi anlatır. İşte sağlığımızı, fiziksel sağlığımızı anlatır. Hayata bakış açımız ve insanların bize baktığı açıyı anlatır. Senin de dediğin gibi ay duygularımızı, uzun süre evliliğimizi ve aynı zamanda ayın olduğu ev duygusal bağımlılıklarımızı anlatır.
Evet.
Bunun içerisinde Mars var. Mars hareket, yaşam enerjimizi, hareket kabiliyetimizi anlatır. Bu gezegenlerin olduğu burçlar var. En önemlisi aldığı açılar var, evler var. Retroları var, evet. Es pozisyonları var. Yani bir kişinin bir haritası bana gelmeden önce ben 2-3 gün üzerinde çalışıyorum. Özetinin özetini yaklaşık 2 saatlik bir zaman diliminde kişiye anlatıyorum. Bunu asla anlayacağını sanmıyorum. Lütfen dinle diyorum. Benim dinleyip bir sene sonra bile ya siz bunu demişsiniz Hülya Hanım, Hülya Abla diyenler de oluyor. Öyle kolay değil doğum haritamızı anlamak.
Evet, gerçekten doğum haritası çok önemli. Zaten numerolojide de doğum tarihimiz çok önemli. Buradaki çıkış noktası hakikaten doğum tarihiyle alakalı, doğru söylüyorsunuz.
Evet, yani mesela ay burcumuza göre evliliğimizi nasıl yöneteceğimizi de anlarız. Şimdi bir insanın ay burcu koçsa, İşte ay duyguları temsil eder, dişidir, koç erildir ve ateştir. Yani o kişiden bir duygusal bağlanmayı, duygusal stabil kalmayı, yüksek bir motivasyonu bekleyemeyiz. Sonra der ki bize kişi, ben niye uzun süre ilişkiyi yaşayamıyorum? İşte neden terk ediliyorum? Gibi gibi sorularla gelir.
Evet.
Ay koç. Diyelim ki Venüs'ü de boğa bu kişinin. Venüs de bizim hayatımızdaki küçük küçük şansları, parayı, nasıl ilişki kurduğumuzu anlatır. Venüs boğa burcunda sağlamcı, sanatçı, yaratıcı, kalıcı istiyor. Fakat ay koç, bunlar bir kere kişinin kendi içinde çarpışıyor ve çelişiyor. Gene sağlıklı bir, yani ilişki nasıl başlıyorsa, devamlılığı ve sürecinde ay koç da yıkımı gerçekleştiriyor. Yani kişi sadece ve sadece doğum haritasında bunu anlasa, kendinde bir denge bulmaya çalışır. Kendinde bir kontrole geçer. O kadar yani önemli
bakış
ki.
Bakış değiştirir.
Tabii o kadar önemli ki bir kişinin kendine ait doğum haritasını bilmesi, anlaması, başka hiç kimsenin onu anlamasına ihtiyaç duymaz.
Kesinlikle. Ben bu işte yıldızların, gezegenlerin daha doğrusu özelliklerini araştırmadan önce kendi oğlumdan örnek vereceğim. Kova burcu. İşte güneşin en etkili, etkisini en yüksek gösterdiği burcun aslan olduğunu öğrendim. Ama kovada ve özellikle terazide çok hafif kaldığını öğrendim. Benim oğlumda da gerçekten şey özelliği var. Aslan ne kadar işte gerçekleştirmek istediklerini, verdiği sözleri kolaylıkla yerine getiriyorsa, kovada ve terazide tam tersi olduğunu. Şimdi ben mesela oğlumdan bir şey istesem ya da bir şeyi başarmak için bir adım atsa çok zor gerçekleştiriyor yani. Gerçekleştiriyor ama böyle kıvrandırıyor bizi, sancılandırıyor, işte böyle geriyor. Aklınıza gelebilecek her türlü gerginliği yaşatıyor bizi. Ama sonunda onu yapıp önümüze getiriyor. Sonra ben bu özelliği öğrendikten sonra dedim ki yani tamam, bu işte ışığın elinde olan bir şey değil. Gezegenlerin onun üzerindeki etkisinden dolayı bu şekilde yapıyor çocuğum diyorum. Mesela spora gidiyor. Niye zoru tercih ediyorsun diyorum. Ya mesela vücut geliştirecek, ağrılar içinde, sızılar içinde kıvranarak anne bunu yapmak zorundayım. İşte kaslarımın gelişmesi için bu zoru başarmak zorundayım. Hep bir şekilde hayatın zor tarafından yürüyor yani. Ve bunun da ben güneşin etkisinden dolayı olduğunu fark ettiğimden beri hani burçlarla ilgilenirken gezegenlerin de burçların üzerindeki etkilerini de takip etmeye başladım.
Hı hı. Çok doğru bir şey yapmışsın. Yani çocuğunu tanımak için doğum haritasını ezbere. Çok, yani çocuğunu tanımaya gerek yok. Haritasını bil yeterli. Çok fazla annelere, çocukları için, hatta bebekler için bile danışmanlık yapıyorum. O kadar olumlu geri dönüşler oluyor ki, yani sadece bu güneş kendini nasıl beslemesi değil, ateş, hava, toprak, su doğada var değil mi? Hani bunların bir tanesinin eksikliği, fazlalığı dengeyi bozar. Doğum haritalarımızda da böyle. Yani bir kişinin doğum haritasında toprak yoksa o kişiden bir sağlıklı beden bekleyemeyiz. Aktivite bekleyemeyiz. Bir insanın haritasında su elementi eksikse, azsa, desteklenmiyorsa duygusal bir ilişkiyi, duygusal bir yakınlık bekleyemeyiz. Yok ki o kişide. Kendi de bilmiyor. Kendi de ne yapsın?
Aynen.
Yani kendi mesela doğum haritalarında işte anne çok çocuğun üstüne düşüyor bazen. Diyor ki o senin onun üstüne düşmen ona zarar veriyor. Bu haritaya göre baba ile ilişkisinin daha iyi olması lazım diyor. Rum mesela diyor ki babasının ilişkisi iyi. İyi olmak ayrı bir şey. Babayla ilgili örnek almak, babanın gücünü hissetmek apayrı bir şey. Çok ayrı birbirinden. Doğum haritaları bunu bile anlatıyor. Özellikle çocuklar için.
Kesinlikle. Şey gibi değil mi Hülya Hanım? Mesela bir yere gideceksiniz, bilmediğiniz bir yere. Bilmediğiniz bir yere giderken elinizde harita yoksa, arabayla çıktığınız bir yolculukta elinizde harita yoksa nereye gideceğiniz de doğru düzgün. Evet gidersiniz ama yanlış yollara giderek. Ama dediğiniz gibi doğum haritası, haritamız hakkında bilgilerimiz elimizde olsa o yolculuk daha keyifli ve daha kolay olur diye düşünüyorum.
Kesinlikle doğru bir şey söyledin. Yani ben de bunu hep örnek veririm. Elimizde o navigasyon gibi. Yani bize gideceğimiz yolu gösterir, güzel. Bir de ona hakim olmak var. Yani şimdi sen acemi bir şoför olabilirsin, orta ölçekli olabilirsin, iyi bir şoför olabilirsin. Ama hem iyi şoför hem de araba tamircisi konusunda da mükemmel bir ustaysa çok daha sağlam gidersin yoluna. Araban bozulsa da dersin ben varım. İşte doğum haritasına hakimiyet de böyle bir şey. Doğum haritasını bilmek ayrı, doğum haritasını kullanmak da apayrı bir şey. Yani ben kendi doğum haritamın üstünde 9 yıldır çalışıyorum. Bütün gezegenlerimin derecelerini aldığı açıları ezbere biliyorum. Ama ben hala gezegenlerimin üzerimdeki etkisinin sağlıklı olarak dönüştürebildim mi bilmiyorum.
Şeyden yola çıkabilir miyiz? Hani mesela atıyorum bu hani işte evler var ya 5. 6. 7. 8. evler. Hı hı. Özellikle ben 8. eve çok takıldım Evliya Hanım. Hani o 8. ev bizim hayatımızın dönüm noktasıymış. İşte bütün kısır döngüleri bitirdiğimiz, ruhsallığımızın açığa çıktığı, işte hani ölüm dediğimiz ama fiziksel ölüm değil, hayatımızda bizi zorlayan, direnç gösterdiğimiz hangi nokta varsa onları bitirdiğimiz, hani yaşarken ölmek dediğimiz, ölmeden ölünüz dediğimiz hani o noktayı bize yaşatan o 8. ev bana çok ilginç gelmişti. Orayı bitirdiğimiz vakit işte bilgelik bilincinin olduğu o 9. eve çıkıyormuşuz. Bununla ilgili bize neler söylersiniz? Çok merak ediyorum düşüncelerinizi.
Ne güzel anlattın. Şimdi doğum haritasında 4, 8, 12. evler karma evleridir. Evet. Yani 4. evimiz de hani hiç gezegenimiz olmayabilir ama 4. evin bir burcu var. Onun yöneticisi var. Yani sonuçta 4, 8, 12. evler karma evleridir. Karma nedir? Burada neden olduğumuz, nedenselliktir. İşte cevaplarını da bu konuyla ilgili bu evlerden alabiliriz. tahmin edebiliyoruz. Tabii ki üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili benim DNT adını verdiğim bir tedavi yöntemi var. Bir sistem. Tamamen benim yarattığım bir modül. Bunları bilip dönüştürmek adına derin çalışmalar. Şimdi dördüncü evdeki gezegenler baba atalardan geçmiş olan ruhsal miras. Bunu işte aile dizimi, işte çok derin çalışmalar, o ağacın köklerine inmeyle. Senin dediğin gibi 8. ev Akrep Burcu'nun evidir ve ölümü anlatır. Ve gene senin dediğin gibi ruhsal ölümü anlatır. Yani fiziksel bir ölüm değil. Zorluklardan, küllerinden doğmayı anlatır. Ve içindeki gezegenler veya içinde gezegen yoksa, hangi burçsa onun yöneticisi olan yer bizim savaş alanımızdır. 8. evdeki gezegenleri nasıl anlayıp dönüştürebiliriz? Onlarla savaşarak. Yani orası bizim aslında savaş alanımız, 8. ev. Yangın yeri aslında. Evet. 12. evde içinde çok anlam barındırıyor. Bir önceki yaşantımızdan buraya getirdiğimiz derslerin hapishanesidir orası. 8. ev bu yaşamın 12. evi gibi. 12. evde geçmiş yaşamın şimdiki evi gibi. Yani birazcık karmaşık ama
evet, karmaşık.
İçinde gezegenleri anlatırken daha kolay oluyor. Şimdi 4 ne dedik? Aile dizimi, işte ata köklerini araştırmak, hı-hı, incelemek, özgürleşmek. 8. ev çarpışmak, savaş alanı. 12. evdeki gezegenler için de sadece ve sadece anlayarak şifalandırıp dönüştürebiliriz. Sadece anlayarak. Başka da hiçbir şey yapamayız.
Anladım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim çok ilgimi çekiyordu. Bir de bu programı yapacağımı bilen arkadaşlarım özellikle bana sordular. Lütfen Hülya Hanım'a söyle, şu Merkür retrosu nedir? Lütfen artık buna bir çözüm gelsin diye böyle bana yalvaran seslerle soru sormamı istediler. Ama ben tabii bu Merkür retrosunun aslında bize ne anlatmak istediğini çok iyi biliyorum. Bunu bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bir de sizden dinleyelim. Nedir bu Merkür retrosu? Bize ne anlatmak istiyor?
Şimdi gökyüzünde gezegenler geri gitmez. Ama hani biz dünyayı baz aldığımız zaman gökyüzüne bakar gibi dünya merkezli. teknik olarak geri gidiyormuş gibi gözükür. Fakat Merkür bizim zihnimizi, iletişimi, algıyı, telekomünikasyonu yönetir. Yılda 3 veya 4 defa retro yapar. Fakat Merkür retrosu kötü bir şey değil. Anlaşılması biraz zor bir şey. Bir de iyi anlatılmadığı için de panik olunan bir şey. Şimdi bir insanın doğum haritasında natal diyoruz biz ona. Eğer Merkür retroysa bu Merkür retrosu şahane gelir. Çünkü kişinin bildiği enerjidir o. Hiç korkmasına gerek yok. Merkür 12. evdeyse gene retro gibi çalışır. Gene bildiği enerjidir. Fakat bilmeyen içinde zordur. Ama artık öğrendiğimiz için veya bunu daha iyi kavrayabildiğimiz için önlemlerimizi alıyoruz. Yani zihin, iletişim trafiğinde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar, elektrik, elektronik arızaları, tüm bunu da bu retroda yaşıyoruz. Yani bunu öğrendik. Bence bizi zorlayan, aslında en daha zoru, Merkür'e göre daha zoru Venüs retrosu. Şimdi Aralık'ta gireceğiz Venüs retrosuna. Bu da ilişki, aşkı, şansı, parayı temsil ediyor. İlişkilerle ilgili karmaları test ediyor. Sevgi, şefkatle ilgili ciddi sınavlara sokacak. Aralık'ta gireceğiz biz Venüs retrosuna. Yani gökyüzündeki retrolar şöyle düşünebilirsin. Süreç ilerliyor. Bir noktaya geliyor ki biz bir şeyi tam olarak yapmamışız. Geldiğimiz noktaya kadar gelmişiz ama birçok şeyi atlamışız. Ne yapıyor? Geri git diyor. Bir kendini bir güncelle diyor. Ve orada eksik ne var? Ne görmedin? Bir daha bak diyor. ve dolayısıyla tekrardan yerine gelip eksiklikleri kapattırıyor bize aslında, temizlik yaptırıyor. Yani doğum haritamızdan nerede, nereden açı oluyor, hangi gezegeni etkiliyor, çok hakim olmamız gerekiyor, çok. Yani Merkür retrosunda bazen aman bir şey yapmayın diyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Yani iyi anlamak gerekiyor. Merkür retrosundan önce bir iş başlanmıştır, retro girmiştir, durdurulur. Hayır, o başlanmış. Artık onun demek ki bitmesi gerekiyor, güncellenmesi gerekiyor. Anlaşmanı yap, imzala, bitti. Çünkü diyor ki ya bak bir şey atlamıştın, sana bunu öğrettim. Şimdi sağlam olarak ilerle diyor zihne. Yani bunu da çok iyi anlamak gerekiyor.
Aynen, ben de mesela bununla ilgili böyle tepkiler aldığımda, ya gene Merkür retroya girdi, işte gene geri gidiyor dediklerinde, ben de bildiğim kadarıyla şöyle anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki hayır, Merkür retrosu geri gitmiyor, yavaşlıyor. Sana diyor ki bak ben yavaşladım, sen de hayatında değiştirip dönüştürmen gereken ne varsa, hayatında temize çekmen gereken ne varsa o konuda sana zaman tanıyor. O yüzden hayatını bir düzene sok, arınman gereken ne varsa onlardan arın. Ben seni burada bekliyorum. Yani yavaşlıyorum. Seninle birlikte devam edeceğim mesajını veriyor diyor. Yani bu kadar korkmana, panik olmana gerek yok diyorum. Da tabii dediğiniz gibi aldığı kadar, benim de anlattığım kadar bir şekilde anlaşmaya çalışıyorum.
Evet, evet, aldığı kadar. Alamadığını da zorlamaya gerek yok. Anlayacağı bir zaman vardır. Onun için bir şey yapamayız. Ama hani astroloji birazcık dediğin gibi yanlış anlatılıyor. Yanlış ve merak. Hani bir insan bir şeyi merak ediyor. Benim dün evvelsi gün mü bir danışanım astroloji olarak böyle çok meraklı. Her yıl baktırıyormuş. Şimdi de hani benim de bu deneyimi yaşamak istemiş. Anlattım. Ya öyle bir dinledi, öyle tepkiler verdi ki. Ya dedim, emin misin sen daha önce astroloji haritana baktırdığına? Emin misin dedim. Yani çünkü bambaşka şeyler anlatılıyor. Hani şuradan şu tetik alıyor, şu. Ben tekniği çok az kullanıyorum. Ben mesajı vermeye çalışıyorum.
Evet.
Ve hani burada bunu görmezsen, anlamazsan, burada isterse buraya gelsin, gökyüzünde, transitinde 5 yıldız koysun. Ya sen bunu burada anlamadıktan sonra bu sana teğet geçer diyorum. Doğru olmak, dürüst olmak gerekiyor. Çünkü bunun da bir karması var. Ben şimdi kişiyi bir kere kandırırım, güzel umutlar veririm. Bu hepsi gözüküyor doğum haritasında. Fakat ben niye karma yaratayım? Zaten temizlemeye çalışıyoruz.
Kesinlikle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aralık için Venüs retrosu dediniz. Bu retroda tamamen ilişkiler üzerine mi bir temizlik olacak?
İlişki, aşk, natal doğum haritasında Venüs retro olanlar sevgi konusunda çok acı çekiyorlar. Yani sevmeyi çok kolay başaramıyorlar. Daha doğrusu korkuları yönetiyor. İşte bizim de en büyük bilmediğimiz, en acemisi olduğumuz şey sevgiyi iyi bilememek, sevdiğimizi zannetmek. Sadece ihtiyaçla kalbin arzusu mu nedir bilememek. Bu anlamda ilişkileri, estetiği, güzelliği, işte alışverişi, gideceksinizdir bir alışveriş yapacaksınızdır bunu. Para konularındaki şansın biraz böyle durağan hale gelmesini Venüs bize anlatacak, yaşatacak.
İnşallah herkesin hayatına güzellikler katsın, değişim, dönüşüm herkesin hayatında gerçekleşsin istiyorum. Ben etrafımdaki herkese, yani bildiğim, tecrübe ettiğim ne varsa, farkına vardığım ne varsa hepsini paylaşmaya çalışıyorum yani. İnşallah birlikte bu programda da birçok insanın hayatına farkındalık katıp değişip dönüşmesi gereken şeyleri değiştirirler umarım. Benim gerçekten programı yapmamdaki amaç bu. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu sanırım 19 Kasım'da bir ay tutulması olacak. Bunun bizim hayatımızdaki etkileri nasıl olacak?
Bu ay tutulması 19 Kasım'da sert. Daha önce 5 Kasım'da da Akrep Burcu'nda yeni ay olacak. Bununla ilgili böyle yaklaşık 30 sayfa falan 2022 ile ilgili çalışmalarım var. Türkiye zaten Akrep Burcu ve yani böyle şey çıkartılırız biz 29 Ekim onun Türkiye'mizin yaş günü ve güneş döngüsü yıllık harita çıkartırız ve burada baktığım zaman da en etkili olan ay aslında Kasım ayı. Kasım ayı gerçekten dünyada olan bir takım sorunları açığa çıkartacak. Türkiye'de aslında her şey yeni başlıyor. Yani biz bu zamana kadar bir şey yaşamadık. Her şey aslında yeni başlıyor. Bu tutulmalar en çok ekonomik dalgalanmalar, sınırlar, komşular, sınırlarla ilgili gelişmeler, askeriye, para piyasaları, tüm bunlarla ilgili bir dönüşümü başlatacak.
Evet, umarım güzel şeyler olsun. Evet, önce tabii ki akrebin özelliği gereği bildiğim kadarıyla diplerde, derinlerde açığa çıkmayı bekleyen ne varsa o açığa çıkacak diyebiliyorum. Akrebin böyle bir enerjisi var çünkü. Karanlıktır, diptir akrep. Umarım yani bu açığa çıkan şeyler bizi temizleyip arındırır.
İnşallah, inşallah Seyma Hanımcığım. Yani iyi ruhlar, pozitif enerji. İnşallah karanlığı yener. Yenecektir de zaten. Biraz sabırlı olmak gerekiyor.
Evet, bir de böyle oluşumlar karşısında güçlü durmak lazım. Korku enerjisinden uzak, kendi gücümüzün farkına vararak ve hayatımızda, dünyada olup biten her şeyin en ufak dahi küçük bir hareketin bile Yaradan'ın kontrolünde gerçekleştiğini bilmek insana gerçekten çok güç veriyor. Yani ben kendime, işte yakın çevreme, arkadaşlarıma hep bunu anlatıyorum. Ya diyorum, sen bunlar olup biterken hani Allah'ın sadece bunları gözettiğini mi düşünüyorsun diyorum. Tabii ki onun kontrolünde. Ne demiş Yaradan? Yani o ondan habersiz yaprak bile kıpırdamıyor. O yüzden bekle gör ama korkmadan ve kendi gücünü yatsımadan seyret ve yapman gereken neyse onu yap diyorum.
Evet, Allah hepimize nasip etsin inşallah.
Amin. Amin inşallah. ben bir de şey söylemek istiyorum. Holistik astroloji, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, bütünsel astroloji demek değil mi? Sadece astroloji olarak değil de kişisel gelişimi de içine alan, farklı boyutları da eline alarak, ele alarak inceleyen bir astroloji sanırım.
Evet, evet. Yani içerisinde işte senin gezegenin bu burada değil, holistik bütünü. Yani ilk önce parçaları inceliyor, sonra bütünü anlatmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda bütünü varabilmek ve gerçekleştirebilmek adına da rehberlik de yapıyorum. Yani bunun içerisinde dediğim gibi psikoloji var, geçtal terapiyle çok ilgilendim. Yani bunu ezoterik bilgi olarak astrolojinin çok çok çok dışında bilgiler toparladım. Yani çok uzun bir yolculuk benim bu title'ı almam. Hadi pat ben böyle astrolojide her şeyi anlatıyorum değil. Astropsikoloji, işte medikal astroloji, ekonomi astrolojisi. Ya o kadar çok ilgilendim ki. Ya dedim hani bununla başa çıkamayacağım. Ben özün özüne gidebilmek için holistik bütünü anlatabilmek adına holistik, yani bütünü görüp bütünü anlatabilmeyle ilgili o title'ı koydum başına, holistik astrolog olarak. Doğru.
Çok çok güzel. Yani böyle şey, puzzle'ın parçaları gibi, resmin tamamını görmek ve göstermek gibi bir çalışma sanırım.
Kesinlikle. Çok güzel anlattın. Hani resmin böyle parçaları değil de bütünü bu. İşte bu resmi iyi anla diye bir çalışma. Evet, holistik böyle. Bütünsel. Aynen, çok şifalanma. Güzel. Bütününe bakıp yolculuk.
Aynen. Bir de bu astroloji kendi arasında ikiye ayrılıyor diye biliyorum Hülya. Hülya Hanım, Batı astrolojisi, bir de Hint astrolojisi diye. İkisi arasındaki fark nedir? Birbirinden ayıran çok özellik var mı?
Ya birbirinden ayıran çok özellik var, evet. Hint, Vedik daha doğrusu.
Evet.
Vedik astroloji biraz daha böyle kehanet kısmı fazla. Yani çok net konuşabiliyor, çok kesin konuşabiliyor. Ben açıkçası ilgilenmiyorum.
Vedik'le mi ilgilenmiyorsun?
Ben Vedik'le ilgilenmiyorum. Çünkü çok sert kehanetleri oluyor. Ben dediğim gibi yani kişiye bunu anlatmak veya böyle bir şey yüklemek beni biraz korkutuyor, beni biraz ürkütüyor. Ya bu kadar astrolojinin içinde olmama rağmen ben Vedik astrolojiden korkuyorum. Çünkü çok iddialı. Ama bunu başarıyla yapanlar var, tercih edenler var. Bunlara saygı duyuyorum. Ama şahsi olarak ben Vedik astrolojiyi kendi alanımın, merakımın dışında tutuyorum. Ha, şöyle merak edip inceledim. Biraz içine girmeye çalıştım. Ama beni çok sarstı. Çok kötü bir deneyim yaşattı. Hani ben astrolojiyi klasik, modern öğüt biliyorum ama Vedik konusunda da bir bilgim olsun diye biraz böyle girdim olaya. Fakat anında kaçtım. Sert, çok hazır olunması gerekiyor. Ve kişinin kendine, benim derdim kişinin kendine yolculuğu. Kendinden kendine varma noktasındaki farkındalığı yaratmak. Vedik kişinin kendinden kendine değil, kendinden kaçışını, kendinden kaçışta merak duygusunu gidermeyi ve biraz böyle sert enerjiler barındırdığını birebir yaşadım ve bıraktım. İlgi alanımın tamamen dışına çıktı ve açıkçası onunla ilgili hiçbir kaynak, hiçbir şeyde okumama kararı aldım.
Evet, ilginç bir yorum. Bakın ben bu şekilde hiç düşünmemiştim. Dediğiniz gibi bununla ilgilenenler de var tabii ki ama sert olduğunu bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Yok, çok sert. Yani ben bir olumsuz deneyim yaşadım. Dedim herhalde kişiyle alakalı bakış açısından kaynaklanıyor. Bambaşka bir isimle tekrar denedim. Gerçekten çok üzücü sonuçlar oldu ve ben hani bu konuyla ilgili kesin net karar verdim. Ya Vedik astroloji ile modern tamamen farklı. Yani Vedik'te yükselen burç değişiyor, gökyüzünün anlık alıyorlar gibi iz düşümü aynı olmuyor. Tamamen farklı bir bakış açısı var, farklı bir teknik var. Bilmiyorum yani ben kendimi uzak tutuyorum özet olarak.
Bence de en iyisini yapıyorsunuz. Zaten bir şekilde kötü bir şey söylendiğinde düşünce gücüne de ben çok inanırım. Kişi o kötü şeyi hayatına da çekebilir hiç durduk yerde.
Tabii. Çok hassas bir konu. Yani gerçekten evet. İki tane çok olumsuz deneyim yaşadım. Hani ben bunu öğreneyim, merak ediyorum. Hani bunu öğrendim, bunu da katayım. Belki o daha çok hoşuma gider. İkisini de birleştiririm diye dahil olmak istedim. Ama yani gerçekten çok üzücü, çok kırıcı oldu bundan çıkan sonuç benim için. O yüzden dediğim gibi o sertlik istemiyorum. Yani ben onu pek kaldıracağımı sanmıyorum. Uzak tutuyorum kendimi. Merak duygusu, yakın gelecekle ilgili merakı olan kişiler tabii ki tercih edebilirler.
Yaşanması gereken zaten yaşanıyor yani. O yüzden hiç gerek yok. Akışta olmak çok güzel bir duygu gerçekten. Sadece o akışta yaşanacaklara kendimizi hazırlayıp kendi gücümüzle dik durmak bana da çok mantıklı geliyor. Yani söyleyeceksiniz evet ama o kişiyi nasıl etkileyecek bilemediğimiz için bazı şeylere girmemek gerekiyor galiba.
Evet, evet. Yani şeklini bilmek gerekiyor. Kişiyi tanımak gerekiyor. Yani herkes astrolog da olamaz bence. Yani ilk önce bir karşılıklı iletişimden, şimdi astroloji o kadar çok moda oldu ki hani çok az eğitimlerle çıkıp hani bunu danışmanlık olan yaparak yapanlar da var.
Evet.
Bu gibi dediğim gibi en başta dediğim gibi kimden ne alıyorsunuz, kimle ne konuşuyorsunuz, ne olur bir detayına bir bakın diyorum ben herkese. Hani illa gelip benden seans alıp almamanız değil. Kime nasıl ne gidiyorsanız bakın. Çünkü bu da görünmeyenin ötesinde şeyler var. Bir sağlıklı beslenme uzmanına gidip kilolu görseniz onu. Ya fosur fosur sigara içtiğini görseniz gitmeye devam eder misiniz? Bu da öyle bir şey. Size rehberlik yapacak olan kişinin hayatına bir bakın.
Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de böyle bir seminer sırasında birinin işte seans yaptığını duydum. İşte nefes çalıştırıyor, seans yapacak ama biraz sohbet ettikten sonra bakıyorsunuz ki babayla olan karmasını bitirmemiş. Sen bu karmayı çözümleyememişken bana hangi konuda yardımcı olabilirsin ya da sana gelen danışana nasıl yardımcı olabilirsin? Dediğiniz gibi onun geri planda yaşadıklarına, hayata duruşuna, bakışına ya da üçüncü bir kişiyle diyaloğuna bakmak gerçekten çok önemli.
Çok, çok. Yani bu konu en basit örneği, hani bu araştırmayı yapmak bile kişiler için çok iyi bir adım olabilir.
Aynen, doğru söylüyorsunuz. Hülya Hanım, gerçekten program çok keyifliydi benim için. Umarım dinleyen herkes de aynı keyfi almıştır. Çok teşekkür ederim katıldınız, programımıza renk kattınız. Tekrar görüşmeyi diliyorum. Gerçekten harika bir insansınız. Duruşunuzla, yapmak istediklerinizle Yüce Rabbin yolunuza ışık olsun inşallah. Çok sağ olun.
Hepimizin olsun. Enerjiler kişi kişinin aynasıymış. Her şey karşılıklı. Yolun, evet, bahtın, her şeyin açık olsun. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kal. Sevgiler.
Sevgiler.
Şekerle motivasyon bitti.